Ayrım 53. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 734. 2. Kısakses dış görünüşü itibariyle çok az değişmişti. İçkiden şişmanlamıştı ve sakalı berberlerin Dara için kullandığı aynı tilki kızılına boyanmıştı. Öte yandan bana çocukluğumuzun beraberce geçtiği yıllardaki gibi davrandı. Sarayın Sarttan gelişin işgalci bir ordununkine benzediğini belirtmeliyim. Harem o kadar genişti ki kuzey-batı yolu 100 mil boyunca mobilya, altın ve gümüş sandıkları ve tabii ki kadın, harem ağası ve hizmetçi kölelerle dolu yük arabalarından geçilmiyordu. Lais başkasına olmasa da kendisine her zaman sadık Yunanlarla seyahat ettiğinden son gelenler arasında yer alıyordu. Büyük kral geldikten kısa süre sonra ilk kabulünü gerçekleştirdi. Teşrifatçılar beni ona götürdüklerinde şaşkınlıkla baktı. Sonra beni selamlamak için altın asasını kaldırdı, elçilik görevimin başarıyla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. O gece geç vakitlerde beni yatak odasına çağırdı. Sarayda geçirdiğim onca seneye rağmen büyük kralların herkesin dilinde olan yatak odası eşyalarını hiç görmemiştim. Efsane ve gerçeklik bir defaya mahsus olmak üzere uyuşur. 100 yıl kadar önce Sisamlı kuyumcu Theodor, som altından bir üzüm kütüğü tasarlamıştı. Mükemmeldi. Yatağın etrafından ve üzerinden dolanıyor, salkımları üzüm değil, değerli taşlar üreten madeni bir üzüm bağı izlenimi veriyordu. Ünlü altın çınar ağacı da yatağın karşısındaydı. Bir insanın boyundan az daha yüksek olduğundan, yaşanan tam bir düş kırıklığıydı. Bir insanın onun gölgesinde durabileceği söylenmişti her zaman. Yatağın yanı başında, fil dişinden bir tabure üzerinde, güzel kokulu suyla dolu büyük bir altın kase vardı. Xerxes yatağa uzanmıştı. Yanında üzerinde Helbon şarabı dolu şişeler dizili bir masa duruyordu. İki altın kadeh vardı. Başımı eğip önünde eğildiğimde kalk dedi. Buraya gel, seni göreyim. Beni sol koluyla ve tüm içtenliğiyle kucakladı. Sağ eli ise kadehleri şarapla doldurmakla meşguldü. Seni tekrar göreceğimi hiç sanmıyordum. Otur. Yatağın üzerine. Protokolü unut. Bizi kimse görmez. Amestris'in casusları dışında tabii ki. Duvarlardaki deliklerden bizi gözlüyorlar. Ayda bir defa delikleri kapattırıyorum. O da her ay onları yeniden açtırıyor. Yatağıma kimin girdiğini öğrenmek istiyor. Bu onun kafasını karıştıracak. Xerxes sırıttı. Gözlerinin üzerindeki ve altındaki şişkin derinin kalın kıvrımlarına rağmen olduğundan genç görünüyordu. Bir elinin hafifçe titremesini saymazsak sağlıklı görünüyordu. Hiç şüphesiz benden de genç görünüyordu. Bana uzun bir süre baktıktan sonra berberimi görmelisin dedi. Saçını boyat. Herkes aynı yaşta olduğumuzu biliyor. Dolayısıyla bu beyaz saçla ortada dolaşırken beni gülünç duruma düşürüyorsun. Beraberce içki içtik. Geçmişten söz ettik. Mardanyus'tan da ne zafer kazanmıştık değil mi? Pelopones dışında bütün Yunanistan bizim olmuştu. Ona ayrılmadan önce bekle demiştim. Spartalılar ya teslim olacak ya da Atika'ya girecekler. O zaman onları satın alabilirsin. Ya da ordularını yok edersin. O da öyle yaptı. Platea'da zafer bizimdi. Fakat bu Mardanyus için yeterli değildi. O dünya kahramanı olmak istiyordu. Dolayısıyla pervasızca davrandı. Onlar da onu öldürdüler. Her zaman böyle yaparlar diye ekledi muğlak biçimde. Ve bütün Sparta ordusunu yok etme şansımızı yitirdik. Sonra Mikale'deki mesele. Sesi kayboldu gitti. Dünya kahramanlarının her zaman öldürenin kim olduğunu merak ettim. Ama bunu sormaya cesaret edemedim. Her neyse, yakın zamanda geri döneceğiz. Xerxes'in yüzü bu düşünceyle parladı. Bu bir ölçüde şarabın etkisiydi. O günlerde Xerxes'in yanakları içki içtiğinde kırmızılaşırdı. Hayatının sonlarına doğru kırmızılaşması kesildi. Zira yanakları sürekli olarak taze kan rengindeydi. Spartalı vekilim Platea Fatih'e Pasanias sayesinde. Xerxes ikinci kadehi de bitirdi. Bütün Yunanistan'ın kralı olmak istiyor. Başka deyişle ben olmak. Dolayısıyla yardımımı istedi. Tabii ki gizlice. Şu an Bizans'ın yukarısında kızlarımdan biriyle evlenmek istiyor. Sonra yardımımı alarak Atina'yı işgal edecek vesaire. Ona güvenebilir misin? Tabii ki hayır. Xerxes'in ruh hali düzeliyordu. Fakat bize faydalı olacak. İyi niyet gösterisi olarak bana çok sayıda Pers esir gönderdi bile. Şu eski deyiş nasıldı? Sana hediye veren bir Yunan'a asla güvenme. Ona güvenmiyorum ama Yunan hemşerilerinin başına bir sürü bela açabileceğinden şüpheleniyorum. Şimdi Xerxes çok muzipti. Atos'a sana haremde boşa vakit harcadığımdan dolayı tahtımı kaybedeceğimi söylediğinde ne düşündün? Dehşete düşmüştüm. Bunu gösterdim de. Vakit boşa mı harcanmış? aklıma başka bir şey gelmemişti. Ne söylediğini nereden bileyim dedi Xerxes gülümseyerek. Her zaman bilirim. Keşke bilmeseydim. Fakat başka seçeneğim yok. Atossa Sus'taki havaya benziyor. Ya çok sıcak ya da çok soğuk. Xerxes yeni bir şişeden bir kadeh şarap daha döktü. Onu yudumlarken zehirli olup olmadığını düşündüm. Evet dedi. Kardeşimin karısı olan bir kadına aşığım. Bu nedenle de ona beni sevmesini emredemiyorum. Fakat onu kazanabileceğimi sanıyorum. Oğlum Dara'nın onun kızıyla evlenmesini kararlaştırdım. Bu arada delikanlı çok yakışıklı. Müstakbel karısını görmedim. Fakat çok şanslı olduğu kesin. Bir gün Pers kraliçesi olacak. Daha da önemlisi, Atossa'nın söylediği her şeye rağmen şükran duygusu annesini yatağıma itecektir. Sanırım gelecek hafta, düğünden sonraki gün. Eski dostumla bir saat geçirdim. İlk izlenimim neredeyse hiç değişmediydi. Ondan ayrıldığımda çok garip bir şeyin olduğunu, daha doğrusu olmadığını fark ettim. Xerxes bana Hindistan ya da Katay hakkında tek bir soru bile sormamıştı. Aslında ondan ayrı olduğum yıllar boyunca yerine getirdiğim elçilik görevinden hiç bahsetmemişti. Dünyaya olan tüm ilgisini kaybetmişti. Tamamıyla içine kapanmıştı. Haremden ve gençliğinde yapımına başladığı binaların tamamlanmasından başka bir şeye önem vermiyordu. Şüpheci Spartalılar oldukça haklı olarak Pasanias'ı Pers bir ajan olduğu gerekçesiyle ölüme mahkum ettiğinde Xerxes Yunan dünyasındaki baş müttefikini kaybettiğini neredeyse fark etmedi. Fakat o zamana kadar kendisini sorumluluğunu bilen bir oğul olarak babasının yapmayı düşündüğü savaşı gerçekleştirdiğine inandırmıştı. Dara'nın tarihinden yoksun olan Xerxes Yunan ana karısını uzun süre elinde tutamadı. Fakat Atina'yı iki sefer yerle bir etme zevkini tattı. Troya ve Sart'ın öcünü almıştı ve genel olarak Yunan Savaşı'nın sonucundan memnundu. Demokrit bana Aiskilos'un Persler adlı oyununu hatırlatıyor. Bunu Atina'ya geldiğim ilk günlerde biri okumuştu bana. Oyun tam bir saçmalık. Bir kere sizi temin ederim ki Xerxes'in Atinalıları ya da herhangi bir Yunan'ı övdüğünü hiç işitmedim. Onları kesinlikle hiçbir zaman cesur ve atılgan olarak nitelendirmemiştir. Ayrıca şu komik satıra bakın. Bu hüzünlü gözler onların vahşi ve harika hareketlerini gördü. Şu çok güldüğüm konuşmayı bana okusana. Nasıldı? Evet, kötü talihim yüzünden kendi yurdumu yok etmek, harabeye çevirmekten kaçamayacakmışım. Gerçi söylemek gerekirse Xerxes kendi ana yurdunu harabeye çevirmediği gibi babasının mirasını da iyi değerlendirdiğini düşünüyordu. Yunanlara bir ders vermek istemişti ve vermişti de. Tek bir şikayeti vardı. Savaş giderleri. Babil'den aldığım her parça altın Yunanistan'da harcandı. Dolayısıyla bundan alınacak ders açıktır. Fakir bir ülkeye karşı savaşa girme. Çünkü sonuç ne olursa olsun kaybedersin. Bu düşüncenin Aiskilos'a pek cazip geldiğini sanmıyorum. Çünkü bir Yunan'ın Yunanistan'ın küçük ve fakir, Pers ülkesinin ise büyük ve zengin olduğunu fark etmesi zordur. Ve de hayatın kısa olduğunu. Çok kısa. Veliaht Prens, Dara ile Maistes'in kızının düğününe katıldım. Saraydan katılanların üçte ikisini tanımıyordum. Fakat çoğu altılının torunları olduğundan yeni kuşağın yüzlerini olmasa da isimlerini tanıdım. Evlilik benim için büyük kralın sarayındaki yerimi bu sefer bir kıdemli olarak tabii ki almak için de bir fırsattı. Orta yaşlı hükümdarın hayat boyu arkadaşı olmam nedeniyle insanlar bana saygı göstermekle birlikte ben kendim pek ilgi çekmiyordum. Sarayda büyük kral gibi içine kapanıktı. Daha da önemlisi çok uzun süredir dışarılardaydım. Param da yoktu. Tek oğlunu tekrar görmekten olması gerektiği kadar memnun sayılamayacak Leis'i saymazsak hazineden çeşitli mülklerimi geri almak 10 yılımı aldı. O zaman fark ettim ki birçok ana baba yetişkin çocuklarından daha uzun yaşamaya can atmaktadır. Leis benim evimde, benim odalarımda oturduğundan kadınlar dairesine geri dönmesi uygunsuz birçok şikayete neden oldu. Leis beni görmekten memnun olmasa da münasip sınırlar içerisinde bir annenin doğal heyecanını gösterdi. Bilme imkanımız yoktu dedi odamı terk edip sıkışık hareme giderken hüzünlü hüzünlü sandıklarını ve sedirlerini seyrederek. Ayrıca yasa da 3 yıl haber alınmadığında ölü sayılacağını söylüyor. Lais neredeyse hiç değişmemişti. Eğer bir değişiklik varsa o da şuydu. Hafif bir kilo artışı, orta yaşlarında çok katı ve kararlı görünmeye başlayan yüzünü yumuşatmış ve gençleştirmişti. Bu akşam konuk ağırlamayı planlıyordum. Bu düğün törenlerinin sonuncusundan sonraki gündü. Keyfine bak dedim cana yakın şekilde. Anne ve oğuldan çok eski ahbaplara benziyorduk. Ben de onlara katılayım mı? Rahatsız olmaz mısın? Sesi tedirgindi. Yunanlar, insan asla değişmiyor diye düşündüm kendi kendime. Hala kumpas kurmuyorsundur umarım. Her zamankinden çok, dedi Lais başını dik tutarak. Şüphesiz Tanrıça Athena'yı aklına getiriyordu. Bu hepimizin beklediği an. Talimiz hiç bundan daha parlak görünmedi. Parlak mı? Aa evet, gerçekten muhteşem. Kendimi tutamıyordum. Altı kol ordumuzun ikisini, donanmanın yarısını kaybettik ve hazine bomboş. Öyleyse söyler misin, seni talimizin daha önce hiç bu kadar parlak görünmediğini düşünmeye iten nedir? Önce Lais, sonra Demaratus bunu bana uzun uzun anlattı. Demaratus, zamanın yıkımına uğrasa da hala yakışıklı bir adamdı. Pers giysileri içinde oldukça rahat görünüyordu ve ayaklarına geçirdiği güzel Pers ayakkabılarına rağmen yıkanmayı öğrenmiş olduğunu sanıyordum. Yemekte Yunan göçmenleri arasında Apollonides isimli yakışıklı bir koslu vardı. Xerxes ondan çok hoşlanıyordu. Hayır Demokrit, yakışıklılığı nedeniyle değil, çok iyi bir hekim olduğu için. Yakışıklılığı yüzünden haremin yakınlarında hiçbir yere girmesine izin verilmediğini söylemeye gerek yok. Normalde sarayın bu bölümüne sadece hekimler rahatlıkla girip çıkabilir. Fakat geleneksel olarak Demosedes gibi çok yaşlı veya çok çirkin ya da her ikisi olmalıdır. Hekimler harem ağaları tarafından yakından izlenmekle beraber herkes Apollonides gibi biriyle beraberken baştan çıkmanın alın yazısı olduğunda hemfikirdir. Kuzenim Pasanias iyi niyetini gösterdi. Büyük kralın şerefli akrabalarından beşini geri gönderdi. Demaratus hiç de hoş olmayan süslü bir Persçe konuşuyordu. Aslında davranışları Spartalı'dan çok Pers'e benzemektedir ve ben onun eski kaba kişiliğini tercih edip etmediğinden emin değilim. Spartalılar ne rahata ne de nispi özgürlüğe alışkındır. Bu iki şey Pers sarayında olduğu gibi çakıştığında Spartalıların morali bozulur. Ama Spartalılar Pasanias'ın bizimle ittifak kurmasına izin vermeyeceklerdir. Başından beri Pasanias'ın lanetli olduğundan emindim. Kibirliydi, açgözlüydü, budalaydı. Bu özellikler Yunanların tedirgin bir biçimde şefkatliler olarak isimlendirdiği ama aslında gazap dolu olan tanrıçaların dikkatini çeker. Sparta'yı bilmiyorsun, dedi Sparta'nın eski kralı dingin bir lütufkarlık içinde. Pasanias kral naibidir. Yargıçlar cebinde olduğu sürece istediği gibi davranabilir. Yani onların ceplerine para koyduğu sürece. Evet, tüm Yunanistan'ın efendisi olarak büyük kralın namına tabii ki. Lais her zaman olduğu gibi heyecanlanmıştı. Hiçbir şey onun gözüne bir Yunan kumpası kadar gençlik dolu bir ışıltı veremez. Yunan politikası konusunda tam bir çılgındır. Akşam yemeğinden sonra entrikacılara gerçekten çok önemli bir adam katıldı. Megabizus'u gençlik yıllarında biraz tanıyordum. Xerxes ve benim Babil'e yaptığımız ilk gezimizde sakınmayı başardığımız Babil'in etrafı sarılı satrapı Zopyrus'un oğullarından biriydi. Doğu'da bulunduğum yıllarda Megabizus bir asker olarak çok sevildi. Öyle ki Xerxes ona kızı Amistis'i eş olarak verdi. Bu arada Megabizus'un önceki bir evliliğinden büyük babası Zopyrus'un ismini verdiği bir oğlu olmuştu. Bu son zamanlarda Atina'da kendi ana yurdunun başına bela açan aynı Zopyrus'tur. Genç adamın kraliyet ailesine karşı meşru bir öfkesi olduğu doğruysa da bu onun bir Yunan gibi davranmasına neden olamaz. Megabizus fiziksel olarak bir devdi. Sanırım hala da bir devdir. Hayatta kalma hüneri büyüktür. Pek de uzun olmayan bir süre önce bir kraliyet avı sırasında büyük kral Artaxerxes'i bir aslandan kurtardı. Ne yazık ki hiçbir tebaa büyük kraldan önce bir hayvanı öldüremez. Artaxerxes Megabizus'a hayatını kurtardığı için müteşekkir olmakla birlikte kadim bir adetin çiğnenmesine çok öfkelenmişti. Megabizus ölüme mahkum edildi. Fakat Amistis güçlerini ana kraliçe Amestris'le birleştirdi ve beraberce büyük kralı Megabizus'u sürgüne gönderme konusunda ikna ettiler. Şimdi bir cüzdanlı oldu söyleniyor. Fakat bütün bunlar Lais'in dikkatli bakışları altında ilk defa karşılaştığımız gelecekte olup bitecek şeylerdi. Yunan meseleleriyle ilgili alışıldık yani sonu gelmez bir tartışma yapılıyordu. Megabizus'un kaçamak konuştuğu dikkatimi çekti. Yine sanki bir tür işaretmiş gibi sürekli bana baktığına dikkat ettim. Kafam karışmıştı. Sonunda Yunanlar sarhoş olmaya başladığı zaman Megabizus'un yanına gittim ve yemek salonunun hemen dışındaki çalışma odama gelmesini söyledim. Odadan çıkarken Lais bana kendi evimde öfkeli bir bakış attı. Doğu ile ilgileniyorum dedi Megabizus. Bir Lidya orkestrasının bile kulaklarımı bu tek ifade kadar okşamayacağını söylememe gerek yok sanırım. Bir saat boyunca Hindistan'dan ve Katay'dan söz ettik. Kısak sesle hiç yapmadığım bir konuşmayı onun komutanıyla yaptım. Geleceğimizin Megabisus'un zihninde yattığına hiç şüphe yoktu. Tabii ki şu anda hiç para yok. Fakat koca baş hayır değil evet anlamında sallandı. Bir işgale girişebilmemiz için yıllar geçmesi gerekiyor. Fakat bunu istiyor musun? En az senin kadar dedi. Birbirimize baktık. Sonra el sıkıştık. Bir ittifak kurmuştuk. Yandaki odada Yunanlar millet aşk şarkıları söylüyorlardı. Pasanias hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Şu anda bize Yunanistan'ı bir eşe ve ipek bir elbiseye karşılık olarak satmayı öneren, geçen senenin Yunanistan kurtarıcısı hakkında ne düşünebilirsin? O geçici bir bulut gibi. Fakat bulut geçip gittiğinde biz de Indus nehrini geçeceğiz. Dara ineklerin hayalini kuruyordu. O zaman dedi Megabizus, bu çocuk için onları sen ve ben güdeceğiz. Ne yazık ki Xerxes kadınları gütmeyi tercih etti. Ayrıca yaşlandıkça sahip olamayacağı ya da olmaması gereken şeylerle daha çok ilgilenir oldu. Heyecanlı heyecanlı doğu politikasına söz ederken bile Xerxes oğlunun yeni karısına aşık olmuştu. Annesini baştan çıkarmayı başaramayınca şimdi kızı ayartmaya girişti. Şu anki ana kraliçe Amestris, Pers sarayını uzun süredir hakim olduğundan Yunan dünyasında son zamanlarda onunla ilgili oluşan yanlış bir izlenimi düzeltmeye çalışmalıyım. Selefi ve örnek aldığı kişi olarak Kraliçe Atossa gibi Amestris de oldukça politikti. Otanes'in kızı olarak kendi özel gelirleri vardı. Bu da mali açıdan büyük krala bağlı olmadığı anlamına geliyordu. Aslında bazen bunun tam tersi olduğundan şüpheleniyorum. Amestris sanki bir erkekmiş gibi huzurunu erkekleri kabul etse de bir erkekle en küçük bir skandal iması bile hiç olmadı. Harem ağları başka mesele. Her halükarda aşk ilişkileri için çok korkulacak biriydi. Atossa gibi o da kendi oğullarını adamıştı. Yine Atossa gibi isteksiz bir kralı tahtın varisini en büyük oğluna vermeye zorlayabilmişti. Hükümdarın varisinin ismini makul olmasa da açık sebeplerle tespit etmek istemeyişi yeryüzünün her köşesinde bir kraliyet kuralı gibi görünmektedir. Sus'ta Amestris, haremin güya üçüncü evini işgal etmektedir. Xerxes sarayı genişlettiği zaman kraliçenin dairelerine epey eklemelerde bulundu. Sonuçta şimdi nedimeler, harem ağları vesaire için çok sayıda dairenin yanı sıra kendi kalem odası da vardır. Pers sarayında geleneksel olarak ana kraliçe hükümdarın karısından önceliklidir. Teoride Xerxes büyük kral olduğunda üçüncü evinin kontrolünün annesinde kalması gerekirdi. Fakat Atossa eski daireleri tercih etti. Nerede olduğum hiç fark etmez demişti bana sinsi bir gülümsemeyle. Bu var olduğum sürece hiç önemli değil. Amestris de üçüncü eve hoş gelmiş. İki kadın arasındaki ilişkiler şaşırtıcı derecede iyiydi. Amestris kendisini kraliçe yapanın Atossa olduğunu hiç unutmadı. Amestris çoğu insanın aksine kendisine yardım edenlerden nefret etmez. Ayrıca yaşlı kraliçenin kalem odasını hala kontrol ettiğini de farkındaydı. Hiçbir satraplık atamasının Atossa'nın rızası olmadan yapılamayacağı söyleniyordu. Ayrıca yerel yönetimi denetlemek üzere hangi komutanın hangi satraplığa gönderileceği konusunda da etkiliydi. Nispeten bağımsız satraplarla doğrudan büyük krala tabi ordu komutanlarını eşleştirmek beceri isteyen bir iştir. Bir hata kendi ellerinizle bir iç savaş yaratmak anlamına gelir. Amestris Atossa'yı günde en az bir kere kendi dairelerinde ziyaret ederdi ve beraberce devlet meseleleriyle ilgili tuttukları notları karşılaştırırlardı. İki kadının yanında çoğu zaman saray mabeyincisi Aspemitres de bulunurdu. O her iki kadına da sadakatle hizmet edecek kadar kurnaz birisiydi. Doğu politikasının bir defa daha sonuçsuz kalması nedeniyle hayal kırıklığına uğramakla birlikte saraydaki günlük hayat çok hoş geçiyordu. Mevsimler değiştikçe sarayımızı Persepolis'ten Sus'a, Ekbatana'ya ve yeniden Persepolis'e taşıyorduk. Hayat huzur dolu ve harikaydı. Tabii ki mutluluk doluydu da. Ben ise ihtiraslarımı yenemiyor, şan ve şöhret istiyordum. Bunu Xerxes için de istiyordum, yalnız kendim için değil. Fakat büyük kral seferlerini Ganj Ovası'nda ya da Sarı Irmak kıyılarında değil, harem odalarında yoğunlaştırmıştı. Sonuç olarak tüm dünya egemenliği hala bir hayalden ibaretti. Dara'nın Masistes'in kızıyla evlendiği düğünden bir ay sonra Xerxes'in yeni gelini ilk defa ayarttığı o talihsiz gecenin ertesi günü Kraliçe Amestris ile karşılaştım. Kraliçe Atossa ile yalnızdık. Yaşlı Atossa artık kendisine eşlik edecek bir kadına ihtiyaç olduğu iddiasında bulunmuyordu. Öte yandan nispeten genç olan Amestris bir erkek kadar serbest davranıyordu. O altın yıllarda saray kadınlarımız en serbest dönemlerini yaşıyordu. Doğal olarak bir harem kadını bir erkekle yalnız yakalanırsa boğularak öldürülür, erkek de canlı canlı gömülürdü. Bu Atinalı zanilerin başına gelenden daha kötü bir kaderdir. Orada zaninin anüsüne büyük bir turp sokulur. Bu buralarda rahatsızlık kadar zevk verme olasılığı da olan bir şeydir. Amestris uzun, ince, çıt kırıldım bir kadındır. Ezgili bir sesi, siyah gözleri ve açık teni vardır. Yüzü kolayca kızarır, yumuşak huylu ve kararsız bir yapısı vardır. Selefine pek benzemiyor görünse de en az Atossa kadar korkulacak bir kadındır. Daha iyi tanıdım Atossa'nın daha zeki olduğunu sanıyorum. Öte yandan Amestris, Pers ülkesini şu an Atossa'dan daha uzun süredir yönetmekte. Ayrıca Atossa, iktidarını Dara ile paylaşmak zorundayken Amestris gücünü kimseyle paylaşmamıştır. Oğlu Artaxerxes'i babası Xerxes'i yönettiği gibi yönetir ve de iyi yapar bu işi. Hiç şüphesiz Persler yaşadıkları uzun barışı büyük oranda ona borçludur. Bu iğreti evde soğuktan titreyen ben, bu barışın zayıf ve bitkin bir sembolüyüm. Amestris Atossa'nın yatak odasına törensiz girdi. Başladı diye fısıldadı, sonra beni gördü. Bu kim? Atossa yumuşak konuşuyordu. Senin kayınbiraderin. Cyrus Sipitama. En azından öyleydi. Parmis ile evliydi. Amestris ayağa kalkmamı emretti. Onu nazik ve hatta sıkılgan buldum. Doğudaki maceralarını büyük ilgiyle izledik. Resmi konuşuyordu. Üçüncü evde bize katılmalı ve daha fazlasını anlatmalısın. Amestris'in sadece birinci sınıf casusları değil, mükemmel de bir hafızası vardı. Kimin ne için iyi olduğunu ve nasıl en iyi şekilde kullanılacağını bilirdi. Amestris'in gözünde ben Doğu politikasını ve Zerdüşt'ü temsil ediyordum. Bunların ikisi de onu ilgilendirmediğinden ona yakın değildim. Tabii bu bence iyi bir şeydi. Atossa beni odadan gönderdi. Atossa'nın katiplerinin mektuplarını hazırladı. Uzun salonda bekledim. Bir saat kadar sonra yatak odasına çağrıldım. Amestris gitmişti. Atossa'nın beyaz emay maskesi çatlamış, bir çömlek gibi görünüyordu. Bana neler olduğunu anlattı. Sonra oğlum çıldırmış dedi. Ne yapılabilir? Atossa başını iki yana salladı. Hiçbir şey dedi. Devam edecektir. Fakat artık oğlu ondan nefret ediyor. Bu çok tehlikeli. Amestris de kızdan nefret ediyor. Bu da tehlikeli. Hem kız hem de anne için tabii. Amestris anneyi sorumlu tutuyor. Ben ise öyle düşünmüyorum. Masistes'in karısını tanıdığımı ve onun başka kadınlara benzemediğini, Xerxes'e hayır dediğinde bunu kastettiğini söyledim. Fakat Xerxes dik kafalıdır. Bu evlilikle onu kazanacağını sandı ve başarısız oldu. Şimdi kıza aşık. Amestris kızı oğlunun evine kabul ettiğinde onu istediğini söylüyor ve şimdi ona sahip. Atossa yeniden yatağın küçük yastık yığınına gömüldü. Kırmızı gözlerini bilge tanrının ateşi gibi bana dikti. Kısık sert bir sesle bir mezar kitabesi okudu. Gerçek bir tanrıça olan Anahita'nın huzurunda konuşuyorum. Bu evde ölüler için yas olacak. Atossa tanrıçanın yüzüne baktı. Sonra bir keldani duası mırıldandı. Sonra da bana baktı. Tanrıçadan bana bir dileğimi bağışlamasını istedim. Babamın yaptırdığı bu evde adına yas tutulacak sonraki kişi ben olacağım. Anahita Atossa'nın duasını kabul etti. Yaşlı kraliçe iki gün sonra uykusunda öldü. Saray Persepolis'e hareket etmek üzere olduğundan herkes onun düşünceliliği konusunda yorum yapıyordu. Ölümünün zamanlaması nedeniyle cenaze için Pasargada'ya özel bir sefer düzenlenmeyecek. Bunun yerine ceset sanki hala sağmış gibi sarayla birlikte yolculuk edecekti. 53. ayrımın sonu, sayfa 747.